Sayın Yavuz Oğan, bugünkü Türkiye değerlendirmesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 18 maddeden oluşan anayasa değişiklik öneri paketinin maddelerinin görüşülmesine ağırlık verelim öncelikle. İlk 4 gün içinde 7 madde tamamlandı, 8. madde tartışılıyor. Şu anda sizinle görüştüğümüz sırada gecenin geç saatlerinde Türkiye'de sabaha karşı 8. madde görüşülüyor. İstenmeyen sahneler de göze batıyor. Türk ve dünya basınında yumruklaşmaya varan, ısırmaya varan tartışmalar ve hiç hoş olmayan görüntüler yansıdı basına. Genel durum nedir? İlk 4 günün bir özetini vermek gerekirse neler söyleyebiliriz?
Evet, öğleden sonra saat 2 Türkiye saatiyle başlangıcı meclis oturumları anayasayı görüşmek için kendi prosedürü içerisinde ancak akşam saatlerinde görüşmeler başlıyor ve sabaha karşı saatlerine kadar da devam ediyor. Gece yarısından sonra da sarkıyor ve devam ediyor. Böyle bir maraton gibi ve daha çok biz aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasa değişikliğiyle nelerin değiştiğini, nelerin geleceğinden ziyade orada nelerin yaşandığını konuşuyoruz. Gerginlikleri konuşuyoruz, tansiyonu konuşuyoruz ve milletvekillerinin birbirlerine karşı belki de fiziki temaslarından bahsediyoruz. Son olay artık zirve yaptı. Türkiye'de çok uzun zamandır görülmeyen, ilk defa görülen bir takım hadiselere de sahne oldu Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bir milletvekilinin burnu kırıldı. Bir kadın milletvekiline fiziki temas iddiası söz konusu. CHP'li milletvekiline burnu kırılan AK Partili, bir AK Partili milletvekilinin de bacağından ısırıldığı iddiası söz konusu. Ve gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunun üzerinde inanılmaz tartışmalar, inanılmaz suçlamalar da söz konusu. Yani herkes farklı bir pencereden bakıyor ama Türkiye tarihine böyle bir hadiseyle karşı karşıyayız. Ama inanılmaz bir gerilim var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Tansiyon çok yüksek. Hemen her konuda AK Partili milletvekilleriyle CHP'li milletvekilleri karşı karşıya geliyorlar. Dünkü o büyük tartışmanın nedeni de havada sandalyelerin, çiçek saksılarının, su şişelerinin uçuştuğu, milletvekillerin birbirini yumrukladığı o hadisenin başlangıcı da CHP'li milletvekillerinin kürsüyü işgal etmeleriydi. Belki de simgesel olarak en önemlisi kürsü işgalinden sonra AK Partilerin olaya müdahalesiyle kürsünün yerinden sökülmesi oldu ki o kürsü işte demokrasinin simgesi, milletvekillerinin özgürlüğünün aynı zamanda toplumun söz söyleme özgürlüğünün simgesi. Kürsü de bu olaylarda zarar gördü. Herhalde bugün de tarihe böyle geçmiş oldu.
Değişiklikleri kabul edilen, meclisten geçen maddelerin konularına şöyle bir baktığımızda işte milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılıyor. Seçilme yaşı 25'ten 18'e indiriliyor. Mahkemeler bağımsız ve tarafsız, yanına bir de tarafsız ekleniyor gibi maddeler var. Peki bu maddeler tartışılırken neden bu kadar büyük olaylar yaşanıyor? Dünya basınına, televizyonlarına yansıyacak kadar olayların yoğunlaşması bundan sonraki maddelere yönelik mi yoksa paketin geneline mi yönelik?
Milliyetçi Hareket Partisi ile anlaşıp gelse ve seçilme yaşı 25'ten 18'e düşürülecek bir anayasa değişikliği yapacağız dese ya da milletvekili sayısını 550'den 600'e çıkartıyoruz dese tek başına ya da ikisini birlikte söylese veya yargıyla ilgili bağımsız ibaresinin yanına tarafsız da koyuyoruz dese herhalde böyle bir kavgalı, gürültülü bir oturum izlemeyiz biz. Elbette diğer maddeler çok önemli. O diğer maddeler neler? Cumhurbaşkanına yürütme yetkisinin verilmesi, kararname çıkartarak ülkede yönetimde ciddi söz sahibi olması, parlamentonun dışında bir takım yönetmelikler, kararnameler çıkartarak kural belirlemesi. Bunlar çok önemli. Bir cumhurbaşkanının partili olması, Türkiye açısından bu çok önemli. Partili olması derken aynı zamanda genel başkan olmasının yolunun açılması ve seçimlerin cumhurbaşkanlığı seçimleriyle meclis seçimlerinin aynı tarihte yapılıyor olması. Böylece milletvekili listelerinin Türkiye'yi yönetecek olan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi ki muhalefetin iddiası bu, yargıyla yürütmenin böylece bütünleşmesi ve bütün bu iddialar aynı zamanda yargıya ilişkin düzenlemeler de var. Partili Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi'nin birçok üyesini seçecek. Aynı zamanda partili Cumhurbaşkanı HSYK'nın, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun birçok üyesini seçecek. Kalanlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi seçecek. Ama meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimleri aynı zamanda olduğu için orada da çoğunluğu varsa oradaki seçimlerde de o parti ve o cumhurbaşkanı etkili olacak. Böylece yargı, yasama ve yürütmenin tek elde toplandığı bir sistem diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok ciddi itirazları var. Türkiye'de rejim değişiyor diyerek. O nedenle çıkıyor bütün bu kavgalar ve zaten görüyoruz şu anda da kritik maddelere geldikçe partili cumhurbaşkanlığı geçti mesela şu anda. Meclisin denetimini farklılaştıran, gen soru müessesesini ortadan kaldıran bir düzenleme var. O da geçti. Bütçeyle ilgili bir düzenleme var. Bütçe meclis tarafından kabul edilmese bile o bütçeyle hayatına devam edebilecek idare. Bu da geçti. Bunlarda tabii tansiyon biraz daha yükseliyor. Ve bu tip maddelerde oylama sonuçları da dikkatle takip ediliyor. 18 yaşa düşüren seçilme yaşını maddede şu kadar milletvekili oy vermiş, bu kadar vermemiş diye bakılmıyor ama partili cumhurbaşkanlığında kaç milletvekili acaba oy vermiş diye bakılıyor. MHP'den ne kadar fire var diye bakılıyor. Ama görebildiğimiz kadarıyla ilk 7-8 maddede fire sayısı 7-8 civarında, 6-7-8 civarında dolaşıyor. Yalnız şunu da bizi dinleyenlere aktarmamız lazım. Bu oylamalarda aslında 330 şartı yok. Mecliste oturuma katılan milletvekillerinden yarısının bir fazlasının evet demesi zaten yeterli. Ama burada psikolojik olarak AK Parti ve MHP milletvekillerini sıkı tutuyor. Asıl önemli oylama ikinci tur oylama. Bu ilk tur oylamalar ve tartışmalar bittikten sonra ikinci turda yapılacak oylamalarda herhangi bir madde 330 sayısının altında kalırsa paketten düşmüş sayılacak. Tümüyle ilgili yapılan oylamada 330'un altında kalırsa paket toptan düşmüş sayılacak. İşte o nedenle bu oylamalarda gerilim çok yüksek. Çünkü 7-8-9 milletvekili daha fikrini değiştirirse o değişiklik anayasa paketinin referanduma gitmeden mecliste reddedilmesi manasını da taşıyabilir. CHP bu anayasa değişikliğini kendi dünya görüşüne göre aslında bir varlık yokluk meselesi olarak değerlendiriyor. Türkiye'nin demokrasiden uzaklaştığını iddia ediyor. Bu nedenle de tansiyon çok yüksek. Elinden gelen tüm muhalefeti yapıyor.
Bu arada dünden itibaren de erken seçim, erken genel seçim tartışmaları başladı. Partiler, işte Milliyetçi Hareket Partisi önce, sonra da Cumhuriyet Halk Partisi bu anayasa teklifi, anayasa öneri paketi kabul edileceğine, erken seçime gitmeye razıyız. Erken bir seçim yapılsın, biz ona razıyız diyor Cumhuriyet Halk Partisi tarafı. Milliyetçi Hareket Partisi de erken seçim söylemini dile getirmeye başladı dünden itibaren. Bir de bunun yanı sıra referandum olursa referandumun ardından bir genel seçim yine gündeme geliyor yıl sonuna doğru. Yani Türkiye'de bir genel seçim yakınmış gibi bir hava var sanki her halükarda.
Bunu söyleyen çok uzman var ama erken seçim meselesini yine Cumhurbaşkanlığı meselesi nasıl unutulmuştu Devlet Bahçeli gündeme taşıdı. Erken seçim meselesini de ilk gündeme taşıyan isim Devlet Bahçeli oldu. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu anayasa değişikliği geçmezse, mecliste reddedilirse bu meclisin yenilenmesi gerekecek dedi. Yani bir erken seçim şart olacak dedi. Bu benzer bir açıklamayı AK Parti'nin Anayasa Komisyonu Başkanı da yaptı. Şimdi bu muhalefet tarafından milletvekillerine bir tehdit olarak algılandı ve CHP buna karşı bir hamle yaptı. Dedi ki erken seçim diyorsunuz, o zaman gelin bu anayasa değişikliği teklifini geri çekin. Hızla bir erken seçime gidelim. Gelecek olan parlamento eğer uygunsa bu anayasa değişikliği teklifini, yönetim biçimini değiştirecek olan teklifi gündeme taşısın ve meclisten geçirsin. Aynı zamanda halk açısından da bu bir referandum anlamı da taşıyacak dedi. Ve mecliste son tartışma bunun üzerinden yürüyor. Deniz Baykal özellikle kürsüye çıkarak bu erken seçim bir tehdit olduğunu ve bu tehdidin dile getirilmesinin meclise de milletvekillerine de hakaret olduğunu iddia ediyor. Şimdi görebildiğimiz kadarıyla Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti milletvekillerini sıkı tutmak için bir takım manevralar yapıyorlar. Erken seçimde sözleri de bunlardan birisi olarak söylenebilir. Bir diğeri de milletvekillerinin açık oy kullanması, bu da çok eleştiriliyor muhalefet tarafından. Milletvekilleri kabine girmeden kabinin dışında göstererek oy kullanıyorlar ve bunun da anayasaya aykırı olduğu iddiası söz konusu. CHP aynı zamanda buna mecbur bırakılıyor milletvekilleri çünkü bir güven problemi var AK Parti içinde diye dile getiriyor her seferinde. Gerginliklerin başlama noktalarından birisi de her seferinde bu açık oy kullanma tartışması, onu da aktarmış olalım.
Peki anayasaya aykırı bir şey yapılıyorsa, anayasa çiğneniyorsa, anayasa ihlal ediliyorsa bu konunun Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi gerekmez mi? Yani genelde eğer anayasa... Evet, aykırı
çıktığını.
bir şey yapılıyorsa Anayasa Mahkemesi olaya el koyması
Evet,
lazım, değil mi?
Anayasa Mahkemesi'ne götürecekler. Şimdi Anayasa Mahkemesi anayasa değişikliklerini sadece şekil yönünden inceleyebiliyor. Bir önceki anayasa değişikliği 2010'da Cumhuriyet Halk Partisi benzer bir iddiayla, yani aleni oy kullanıldığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş ve orada Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir karar bugünlerde çok konuşuluyor. Anayasa Mahkemesi diyor ki evet, gizlilik esastır oylamada ama siz yeterince delil ortaya koymadınız ve bu iddianızı ikinci tur oylamada da dile getirmediniz. Bu nedenle iptaline gerek görülmemiştir diyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi oradan aldığı referansla, 2010 yılındaki bu karardan aldığı referansla, cep telefonlarıyla sürekli kayıt halinde aleni kullanılan oylara ilişkin görüntüleri, fotoğrafları topluyor ve buna ilişkin zabıtlarda muhalefet şerhleri koyuyor başkanlık divanında üyeleri vasıtasıyla ve bunları önümüzdeki dönemde Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini de zaten ilan etti.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin tutumunu nasıl değerlendirmek gerekir? Hem mecliste hem meclis dışında Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanında Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki görünüş nedir? Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili neler söyleniyor şu an?
Herkesin kafasında tek bir soru var. Devlet Bahçeli bunu niye yaptı? Niye yapıyor? AK Parti ile ilgili ve başkanlık meselesiyle ilgili 1 Kasım seçimlerinden önce, 7 Haziran seçimlerinden önce çok ciddi eleştirileri vardı. Hem başkanlık sistemine, hem AK Parti'ye, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talep ettiği başkanlık sistemine. Peki durup dururken Devlet Bahçeli bunu niye gündeme taşıdı? Şimdi niye buna destek veriyor? Gerçekten kimsenin buna doyurucu bir yanıtı yok elinde. Bir anekdot anlatayım. Bu meseleleri konuşurken bir gazeteci, MHP'li bir milletvekiliyle, ne dersiniz, bunu niye destekliyorsunuz, Türkiye'nin lehine mi görüyorsunuz diye soruyor. Milletvekilinin yanıtı aynen şöyle: ölmüş babam mezarından kalksa ben böyle bir düzenlemeyi desteklemem. Ama liderimiz Devlet Bahçeli'nin mutlaka bildiği bir şey vardır, onun için gidip evet oyu veriyorum diyor. Yani böyle bir bakış açısı var. Ancak milletvekillerinin çok ciddi bir baskı altında olduğunu da söylemeliyiz. Özellikle teşkilatlardan sosyal medyada milletvekillerinin telefon numaraları dolaştırılıyor ve telefon numaralarına sürekli mesajlar gidiyor. Yapmayın, etmeyin, oy vermeyin, işte biz şu noktadayız gibi. Bir de malumunuz MHP içinde bir muhalif kesim de var. Meral Akşener'in, Sinan Oğan'ın, Koray Aydın'ın başını çektiği bu muhalif ekip de var. O ekibin destekleyen tabandan partililer de var. O partililerin de milletvekillerine baskı yaptığı, Koray Aydın'ın, Meral Akşener'in, Sinan Oğan'ın da sürekli temas halinde olduğuna ilişkin bilgiler var. Ama şu ana kadar yapılan oylamalarda muhalefetin en azından grup içinde ciddi bir çatlama sağlayamadığını da görüyoruz. Az önce de söyledik, 7-8'lik bir fire var MHP ya da AK Parti, ama 7-8 milletvekilinden bahsediyoruz. 330'un altına düşürecek bir görüntü söz konusu değil İlk tur oylamalarda. Ama hala Ankara'da ikinci tur oylamalarda böyle bir hamle yapar mı MHP'li milletvekilleri? Bazı maddeleri, özellikle Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini belirleyen maddeleri 330'un altında tutar mı diye bir beklenti söz konusu. Onu da aktarmış olalım.
Gelelim Türk lirasının döviz karşısındaki düşüşüne. Euro 4 liranın üstüne çıktı. Amerikan doları da 4 liraya yaklaştı. Ekonomiyi biraz değerlendirelim. Neden bu konu buraya geldi? Yani son 10-15 gün içinde çok büyük değer kaybetti Türk lirası. Neden kaynaklanıyor?
Aslında ekonomik olarak buna bir açıklama getirilemiyor. Bugün Cumhurbaşkanı da Türkiye'nin bir takım sorunları var. Evet, biz kendi içimize de bakacağız ama Türkiye'nin dövizle ilgili bu fırtınayı yaşamasını gerektirecek bir ekonomik sorunu yok dedi. Aslında bütün ekonomistler de buna katılıyorlar. Türkiye'nin ekonomi bazlı bir sorunundan ziyade demokrasi bazlı bir sorunu, hukuk bazlı bir sorunu olduğu iddiası özellikle bir takım ekonomistler tarafından gündeme taşınıyor. Anayasayla ilgili gerilimin artmasıyla birlikte Türk lirasının değer kaybının çok ciddi bir biçimde hızlandığını görüyoruz. İnanılmaz bir fırtına yaşandı. Yani %20'lere varan bir değer kaybı, bir devalüasyon noktasına ulaşmış durumda. Ama biliyorsunuz Türkiye'de kur serbest ve serbest piyasada fiyatı belirleniyor. Bu çerçevede ne oluyor diye bakıldığında hükümet kanadından yapılan açıklamalar, genel olarak terör meselesinde de benzer açıklamalar yapılıyordu. Dış kaynaklı ve 15 Temmuz'un devamı olarak Türkiye'nin ekonomisini çökertmeye çalışan bir kesimden bahsediliyor. Dış kaynaklı ve Türkiye'ye hasım olan, düşman olan bir grup, bir kesim, bir devlet tam olarak da isimlendirilmiyor. Üst akıl diye bir simgesel bir dayanak da gösteriliyor. Genelde dış kaynaklı olarak gösteriliyor ve Türkiye'nin ekonomisini sıkıntıya sokmak için harekete geçildiği iddiası var. İşte buna son örnek de Cumhurbaşkanı'nın sözleri, elinde silah olanla teröristle, elinde silah olan teröristle, elinde döviz olan terörist arasında fark yoktur dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu en çok konuşulan konulardan birisiydi. Peki Cumhurbaşkanı durup dururken böyle bir şey söyledi? Hayır. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın elinde de bir takım anket sonuçları var. Öyle ya da böyle Türkiye önümüzdeki dönemde ya referanduma gidecek, ya referandum olmazsa seçime gidecek, ya da hem referanduma hem seçime gidecek ve bir seçim yılı 2017. Ve seçim yılına giderken Cumhurbaşkanı'nın elindeki veriler şunu gösteriyor. Türk halkının en önemli sorunu ne? Terör. %60 civarında seçmenin bu soruya verdiği yanıt terör. En önemli sorun. İkinci en önemli sorun ne? Ekonomi. Orada da oran %30. Anayasa değişikliği, demokrasi, insan hakları, bütün bunlar %10'un içinde kalıyor. Yani her ne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir kavga olsa bile o kavganın seçmen üzerindeki sorunu teşkil eden yüzdesi %10. Kalan %60'ı güvenlik ve terör, %30'u da ekonomi. Peki %60 terörü sorun olarak görüyor Türkiye seçmeninin %60'ı. Sorumluyu kim olarak görüyor? İşte sorumluyu yurt dışında arıyor. Üst akıl diyor. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail diyen var. Ama herkes onun kökeninde yurt dışından Türkiye'ye karşı düşmanca bir tavır olduğu yönünde fikir beyan ediyor. Yani AK Parti hükümeti bundan sorumlu tutmuyor. İşte bu veriyle belki büyük olasılıkla uzmanlar da bu görüşte hareket ederek bugün itibariyle Cumhurbaşkanı aslında bundan önce yaptığı açıklamalarda da dışarıyı işaret etmişti, ekonomideki bozulmalarda dışarıyı işaret ediyor. Dışarıdan 15 Temmuz gibi, 15 Temmuz'un devamında Türkiye'nin ekonomisini 15 Temmuz başarılı olmadığı için çökertmeye çalışan Türkiye düşmanlarının bir manevrası olarak gösteriyor. Bugünkü açıklaması da ona bağlanıyor. Yani AK Parti hükümetinin sorumlu olduğu bir sonuç değil doların 4 lira olması, dışarıdan yapılan manipülasyonların bir sonucu, propagandası ya da söyleminin öne çıktığını görüyoruz. Aslında bu bir anlamda Türkiye'nin sandığa giderken bir kampanya başlangıcı olarak da görülebilir. Halk çünkü terörü yurt dışı kaynaklı görüyor. Ekonomideki bozulmayı da eğer yurt dışı kaynaklı görürse referandumda bir takım aksiliklerle hükümet açısından veya iktidar partisi açısından söyleyelim karşılaşmayız fikrinin olduğunu bize gösteriyor ve ekonominin seçimlerde ne kadar etkili olduğu, ne kadar önemli olduğu bütün uzmanlar tarafından kabul ediliyor. Ekonomideki iyi veya kötü değerlendirmesinin de dolar üzerinden yapıldığı, doların fiyatı üzerinden yapıldığı herkes tarafından biliniyor.